Sayfa 66. Bir gün yine ilk görüşmeleri şöyle başladı. Bonjour Lemie.
Bonjour Behçet.
Ne yapıyorsun ruhumun taptığı? Ufuklar sıkıntı, üzüntü bulutlarıyla örtülü. Her taraf rutubetsiz içinde. Gök damla damla ağlıyor. Böyle havada ne yaparım? Talihsizliğimi düşünüp boğuluyorum. Boşa koyuyorum, olmuyor. Doluya koyuyorum, olmuyor. Meleğim, niçin bu kadar kötümsersin? İyimser olmanın bir yolunu gösterebilirsen teşekkür ederim. Büyük aşklar coşkun nehirlere benzerler. Engellere rastladıkça dolup taşarak köpürürler. Kuvvetleri, şiddetleri, saldırı güçleri artar. Bu dolup taşmaların sonu bir uçuruma vardıktan sonra neye yarar? Ruhum, aşkıma o denli büyük güvenim. Lemiyeciğim, bir gün seninle mutlu olacağıma o kadar kuvvetli bir inancım var ki, bu inancımın kalın zırhından kötümserliğin bir zerresi sızamaz. Bu kuvvetli inancından bana da bir damlacık aşılasana. Eski masallardan yeni romanlara kadar sevişenlerin kalkıştıkları akıl almaz atılganlıkları, göze aldıkları delilikleri, kimi kez de göstermeyi başardıkları mucizeleri inkar edebilir misin? Bütün dünya bir sevgi ekseni üzerinde dönmüyor mu? Bu avuntucu cümlelerin arkasından sırıtan korkunç gerçekler beni titretiyor. Eski masal kahramanlarından Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Aslı ile Kerem, Arzu ile Kamber'den hangisi muradına erdi? En ünlü romanların dünyaca tanınan sevdalılarına gelince, Ladem o Kamelya'nın, Adolf hikayesindeki Alenor'un, ruhları ağlatan Werther'in ve daha insan dehasının yarattığı yüzlerce ölmez tiplerin sevdalarında imrenip avunacak bir şey göremedim. Hep bunlar aşkın iç acılarından, yürek sızlarından, bunaltıcı sıkıntılarından esinlenen serüvenler. Ağlatmak için ağlayarak yazılmış eserlerdir. En son okuduğum Michel Corday'in Yanıklar adlı romanındaki Monsieur Pierre'in Robert ile Mademoiselle Amy Chardon'un sevişmeleri beni pek çok etkiledi. Delikanlı, evli iki çocuk babası. Sevdiği Mademoiselle ince hastalığın şüphesi altında. Sanatoryumda buluşuyorlar. Çocukluklarında başlamış bir aşk bu veremler yurdunda birden olunca şiddetiyle parlıyor. Robert bu kızla birleşse ailesini mahvetmiş olacak. Onu terk edip kaçsa kızı veremin korkunç pençesinde ölüme mahkum bırakacak. Kızı tedavi eden doktor gizli oğlana şöyle diyor. Bu kızcağızı terk edip gittiğin günü ölümün saldırısına bırakmış olacaksın. Robert istese de karısını boşayamaz. Bunu yasalar engeller. Zavallı kızsa bir erkeğe metres olup yaşamak terbiye ve yaratılışında değil. Pek namuslu birer aileden iki masum, iki tertemiz ruh, aşkın bu çıkmaz sokağı içinde öyle bunalıyorlar, öyle acılar ve sıkıntılar çekiyorlar ki yürek dayanmaz. Sonuç ne oluyor? Aşk her şeye üstün geliyor değil mi? Hayır Behçet, hayır. Üstünlük vazifede, namusta, şefkat ve insanlıkta kalıyor. Fakat neler neler çektikten sonra o acıklı ayrılış beni bitirdi. Ah Lemiyeciğim, benim masum yavrum. Bu hayal kahramanları ancak roman sayfalarında görülebilir. Hayatın gerçek alanlarında olup bitenler hiç de böyle değildir. Acaba bu fedakarlığı uyduran hikaye yazarı bunu eksiksiz olarak kendi varlığına uygulamak yiğitliğini gösterebilir mi? Ne gezer? Hayal gerçekten daha çok insanların hoşlarına gittiği için öyle yazar. Evet, ikimiz de böyle bir çıkmaz sokağın içinde gibiyiz. Lakin Michel Corday böyle yazmış diye ben senden vazgeçebilir miyim? Nasıl olacak beyefendi? Eşini çocuğunu ne yapacaksın? İşte gönlünün eğilimlerini incelemeden erken evlenmenin sakıncaları. İşte benim gibi ardını önünü düşünmeden rast geldiği erkeğe tutulmak hafifliğinin cezası. Söyle, söyle ne yapacaksın? Karnını mı bırakacaksın? Yoksa benden mi vazgeçeceksin? Bizim sevgimiz hiçbir suretle Yanıklar hikayesiyle ölçülemez. Çünkü biz asla o durumda değiliz. Neden? Çünkü Lemiyeciğim, her zaman sen benim nikahlı karım olabilirsin. Karının üzerine mi? Hiçbir vakitte buna ne annem razı olur ne babam ne de vicdanım. Birbirimizi sevmezden önce düşünecek çok şeyler varmış. Bizse körü körüne seviştik. Ah Nazlı güzelim. Sevişmek hesapla, ölçüyle, istekle olmaz. Bu bir uçurma kayar gibi bir kazaya benzer. Bir tesadüfün itişiyle birbirimize doğru çekildik, görüştük. Aşk daima iradeye galip gelir. Bu yüzden sevişmemiz o kadar zorunlu, o kadar irade dışı oldu ki, bunda sorumlu sakınca aramak çocukluktur. Aşk oyunu vicdan sorunlarının ötesindedir. Bir duygu ki vicdan orada egemen değil, yargıç değil, hükümlüdür. Bir ateş ki en güçlü tutkunluğun iki ruhtan sızdırdığı serin kaynaktan başka bir ilaçla sönmez. Bir sultan ki bütün evren uyruğu, onun sonsuz gücüne karşı zavallı bir Behçet ilmiyle, masum nazik bir Lemiye Lebip nasıl karşı koyabilir? Sen oradan aşkın bu her şeyi ezen gücünü sayıp dökerken ben burada titriyorum. Ne iyi ne fena şey, Tanrım. Senin göğsümün üzerinde o tanrısal ela gözlerinin süzüleceği dakikayı düşündükçe ruhumda ürperen sıtmaları bir bilsen. Sus yaramaz çocuk. Ne sana bu kadar açılmak ne de senin bu denli açıldığını işitmek isterim. Bereket versin ki yüz yüze değiliz. Bereket versin ki bu madenden telefon akımının uzak iki ucunda bulunuyoruz. Ah güzelim. Arada telefon bulunması hem küfredilecek bir felaket hem şükredilecek bir nimettir. Ah Lemiyeciğim, gönüllerimizi birbirine böyle dolaştıran, bağlayan nasibimiz elbette bir gün bu telefonu aradan kaldıracak, bizi yad gözlerden uzak bir yerde birleştirecektir. Bir engel çıkıncaya kadar telefon başından ayrılmıyorlar, bu uzaktan konuşmalarıyla aşk ufkunun inişlerinde, yokuşlarında dolaşıyorlar, kah sevişiyorlar, kah bozuşuyorlar ve hemen her seferinde araç, Behçet Hilmi'nin yad gözlerden uzakta bir yerde buluşup mutlu olacakları cümlesiyle kapanıyordu. Bütün konuşmalarının bitimi olan bu söz ne demekti? Bundan maksat bir gerdek odası mı yoksa sadece kavuşma mıydı? Bunun açıklanmasında ve yorumunda Lemiye günler gecelerle yoruluyor, merakını çözmeye yetecek bir anlam bulup çıkaramıyordu. Behçet'e varmak ya da ondan vazgeçmek yollarının ortasında kalbi ikiye bölünür gibi sonsuz bir acı ve sıkıntı duyuyor. Bu iki yolu da olanaksız bularak ağlıyor, gözlerini dumanlıyor, düşüncenin ufukları kararıyor. Nereden geldiği seçemediği doğaüstü bir ses, bir güç ona kapkaranlık bir uçurumun kenarında dolaştığını sezdirir gibi oluyordu. Korkunç bir gerçek tehlikenin önünde uğranılan çarpıntılara benzer titremeler geçiriyordu. 12. Tahir Hanım, kızının son zamanlarda telefonla pek çok uğraşmasından kuşkulanır. Lemiye, bu konuşmaya bulunduğu odanın kapısını içeriden kilitleyerek koyulur. Bu sakıntıyı neden gerekli görüyor? Şüphesiz ev halkından gizlenecek önemli bir sır var. Anne hanım, birkaç defa adımlarının sesini boğarak kapalı kapının anahtar deliğine kulağını verip içerisini dinlemek merakına karşı koyamaz dinler. Kulağı biraz ağır işittiği halde kızının büyük heyecanlar içinde kendinden geçerek pek hızlı görüştüğünü anlar. Apacık duyduğu bazı cümlelerden pirelenir. Hiçbirini hayra yoramaz. Lemiye'nin yabancı bir erkekle karşı karşıya sevda dalgaları içinde çalkalandığını anlar. Hele karı koca arasında bile geçmesini terbiyenin pek hoş görmediği açık saçık kelimeler, deyimler, senli benli ve başıboş sözler kendisini pek üzer. Gecelerde gözlerine uyku girmez. O güne değin kızına pek uysal davranmanın cezasına uğrar. Bir itaatsizlik karşısında kalmak korkusuyla yüzlemeye çekinir. İşi paşaya açsa, onun yumuşak görünen çetin ve namus sorunlarında şakaya gelmez bir eski kafalı olduğunu bilir. Söylemek korkulu, söylememek tehlikeli. Oysa aile namusuna açılan bu kanseri bir dakikacık tedavisiz bırakmak asla caiz değil. Tahir Hanım ne yapacağını şaşırır kalır. Kadın işte bu iç burukları arasında kıvranırken kocası paşa onu Bir gün gözlerinin aklarına kadar yüzünü kan bürümüş bir öfkeyle odaya çağırır. Hanım ayakta, paşa bir koltukluda, bir süre böyle bir şey söylemeksizin karı koca derinden derine, anlamında büyük bir dehşet gizlenen gözlerle bakışırlar. Paşa bu sessiz anlatımıyla kadını titretir. Sonunda ağzından şu kısa emir çıkar: "Oda kapısını kilitleyiniz." Hanım boyun eğer. Özel görüşmelerini bozacak bir üçüncü kişinin odaya girebilmesinin engellenmesinden sonra paşa röptüşambırının cebinden elinin çırpışıyla titreyen bir kağıt çıkararak,
"Hanım, zaman ne kadar ilerlese, ahlak ne kadar değişse, geleneklere ne kadar saygı gösterilmez olsa dünyada haysiyet sahiplerinin gözlerinde değişmeyen bir şey vardır. Buna namus derler. Hiçbir dinde, hiçbir uygar ulusun yasasında bunun iki anlamı yoktur. Bir adam ya namusludur ya da değildir. Bu kutsal sözcüğün kesri olmaz. Onun değerini ve anlamını bilenler onun için yaşarlar. Ancak onun şerefiyle yaşarlar. Bu şereften yoksun kaldıkları günü Tanrı katında da halk katında da onların manevi hayatları ölür. Onu yitirdikten sonra maddi hayata katlanmak kendilerini bilenler için dayanılmaz bir işkencedir. Hanım, biliyor musun kızımızın yüzünden biz bugün böyle ezici bir yükün ağırlığı altındayız. Bunda Lemiye'den önce ikimizin de birer sorumluluk payımız vardır. Ben genel geçimin ortaya çıkardığı güçlükler dolayısıyla bu geçkin yaşımın kaldırabileceğinden çok işlere boğulmuş bir adamım. Kızımıza zamana göre gereken öğrenimi verdikten sonra onu senin yönetimine bıraktım. İşte bunda pek büyük kabahat işlemişim. Onun öğrenim ve öğretiminde hiçbir geri düşünceye kapılmadım. Yabancı dil öğrettim, okuttum. Fakat bugün ne ters bir sonuç karşısında bulunuyorum. Kızımız gördüklerini ne kadar yanlış anlamış. Ya da biz okutma biçiminde ona ne büyük fenalıkta bulunmuşuz. Okuması sayesinde Lemiye kadınlığın sosyal yerini, şerefini, ödevini, haysiyetini öğrendi. Vakarını takındı. Sanıyordum ama ne yazık ki yanılmışım. Hayır. Biz ona yazıyı, bir takım bayağı kimselere, namusa aykırı mektuplar göndermesi için öğretmişiz. Eve telefonu bazı çapkınlarla aşıkça konuşmalarda bulunması için almışız. Hanım, kız ne yazıyor, ne okuyor? Telefon başına geçip saatlerce kimlerle konuşuyor? Aklına estikçe pek acayip bir kılıkla tek başına sokağa fırlayıp da nereye gidiyor? Hangi insanlarla görüşüyor? Bunlardan hiç haberin yok mu? Nasıl? Nasıl anasın? Bu yaştan sonra analık görevini öğrenmeye muhtaç bir kadına ben bu adı nasıl verebilirim? Söyle, bir şeyden haberin yok mu?
Ant içerek söyleyeyim ki yok.
Haberin olsa da bana bir şey açmazsın. Senin en büyük günahın işte budur. Kızının kabahatlerini, hafifliklerini, dengesizliklerini, hoppalıklarını, maskaralıklarını, uygunsuzluklarını bana karşı durmadan örter, bastırır, kapatırsın. O, senin gibi bir koruyucu bulduktan sonra azdıkça azmış. Artık işte bugün rezaletin kızılca dumanı bacadan taşmış. Bütün bunlar ele güne bir parmak bal olmuş. Şimdi saklayabilirsen sakla bakalım.
Paşam, emin olunuz bir şey bilmiyorum ki saklayayım. Kızımızla ilgili böyle önemli bir meselede yalan kabul etmem. Lemiye bugünlerde telefonla çok uğraşıyor. İşte yalnız farkına varabildiğim şey bu. Fakat kiminle konuşuyor, ne konuşuyor bilmiyorum.
Kulağını kapıya verip de bir iki cümlecik olsun seçmeye uğraşmadın mı?
Uğraştım.
Ne duydun?
Sevdayı sevgiyi andırır bazı ateşli sözler.
Demek olup bitenleri bana mektupla ihbar eden adam sözünde büsbütün haklı. Beynim karıncalanıyor hanım.
Öyle dedikoducu mektuplara gereğinden fazla önem verip de yok yere üzülmeyiniz.
Yok yere mi? Bu nasıl söz? Namusa, haysiyete bundan büyük bir darbe olur mu?
Paşam, bu zamanlarda evlat sahibi olmak başka türlü bir şey.
Ne demek istiyorsun?
Şimdiki zamanın analığı, babalığı eski zamanlardakine benzemiyor. Her şey değişti. Biz de biraz zihinlerimizi ister istemez günümüze uydurmalıyız.
Hadi bakalım göreyim seni. Bana asli terbiye vermeye kalkış.
Estağfurullah paşam. Ayıplayanın başına gelsin. Bizim kız alemin kızlarının yaptığı şeylerden başka türlü bir şey yapmıyor ki. Hepsi o bilmem nenin soyu. Bütün anaların babaların halleri de tıpkı bizimkine benziyor. Şu zamanda kızları oğulları olup da bizi ayıplayacaklar karşıma çıksınlar. Ahmet'i de o, Mehmet'i de o, Cemile'si de o, Adele'si de o, Ayşe'si de, Emine'si de, paşa kızı da, efendi kızı da, hoca kızı da, daha üst tabakası da, en yücesi de.
Hey gidi kadınlık, kendi kızını mazur göstermek için bütün herkeslerinkini kötüle bakalım.
Haşa, kimsenin kızını kötülemiyorum. Şimdi yumruk kafalı, sivri ökçeli kızlar görücüye çıkmayı nefislerine karşı büyük bir hakaret sayıyorlar. Bu köhne görenekler kalktı. Biz varacağımız erkeği kendimiz bulacağız, göreceğiz. Birbirimizden hoşlanırsak sözü de kendimiz keseceğiz. Varacak biz, alacak onlar. Anamızı babamızı ilgilendirir. Bunda ne iş var diyorlar. Besbelli bizim Lemiye de böyle bir iş pişirmekle uğraşıyor olmalı. Şimdi koca seçmek, parklarda onunla bununla buluşmak, konuşmak, sözleşmek, mektuplaşmak ve hatta kol kola piyasa etmek ayıp sayılmadığı için onun bu davranışından bizim bu derece utanç duyacağımızı kızımızın kestiremeyeceğini sanıyorum.
Yetişir hanım, artık dayanamıyorum. İnançlarımla bu kadar oynama. Biz birbirimizi sokakta mı bulduk? Sözümüzü kendimiz mi kestik? Bununla birlikte 30 yıldır gül gibi geçiniyoruz. Sokakta koca bulunmaz, oynaş bulunur. Şimdikiler neredeyse nikahlarını da sokakta. Söyletme beni. Ya da boş viren de kendileri kıyacaklar.
Ah paşacığım ah. Size nikah kıyıldığı zaman vardığım adam ak mıdır kara mıdır sormadım. Yüzünüzü koltukta gördüm. Utancımdan pek dikkatli de bakamadım. Anamın babamın emirleri altından çıktım. Kocamın buyruğu altına girdim. İnsan evladı doğuruyor fakat ne yazık ki huyunu da birlikte doğuramıyor. Ah ah, kabahat kızda değil, zamanede. Okullara gitti. İyi şeylerle birlikte kötü şeyler de öğrendi. Arlı, arsız, iffetli, iffetsiz kızlarla konuştu. Terbiye zıvanasını değiştirdi. Şimdi erkek evlatla kız evladın farkı yok ki. Hepsi okulda, katiplikte, esnaflıkta, hepsi sokakta, pazarda, parkta, seyirde, sinemada, tiyatroda, konferansta. Hepsi erkek kadın bir arada heyecana gelip şakır şakır el çırpıyorlar. Canım ne oluyor, ben anlamıyorum ki. Aa, düzcesi oğlanlar kızlara, kızlar oğlanlara bakıp bakıp halleniyorlar. Böyle zamanda ben kızımızı bohçaya sarıp da sandığa kilitleyemem ya.
Bundan sonra kilitleyeceksin.
Aa, olabilir mi? Bu zamanda Sultanahmet Çağı'nın gelenekleri geri getirilebilir mi?
Getirilebilir.
Nasıl olur paşa?
Kızın ben öz babasıyım. Namus ve iffetini korumak için gerekli gördüğüm sert, yumuşak her türlü tedbiri almaya yetkiliyim. Kızın suçları pek büyük. Yıldırıcı cezaları da ona göre olacak. Bu sapıklığın önünü almak için her şeyi yapacağım. Ben Trabzan babası değilim. Bak dinle. Sen de benimle birlikte ona göre davran. Lemiye bizden bulduğu yüzüğü, uysallığı son kertesine dek kötüye kullanarak terbiyeli terbiyesiz birkaç delikanlıyla al sevda ver sevda rezaleti göklere çıkarmış. Sonunda Behçet İlmi adında evli bir gençle sevişmeye başlamış. Biz uygun görmedikçe onunla evlenemeyeceği için nikahlı nikahsız her ne surette olursa olsun herifle birleşmek için baba evinden kaçmaya karar vermiş. Şimdi aralarında bu kaçış planlarını düzenlemekle uğraşıyorlarmış. Ve daha neler. Hepsini bütün açıklığıyla anlatmaya sinirlerim dayanmıyor.
Tahir Hanım iki avucuyla yüzünü örtüp büyük bir ürküntü ve sığınma tavrı alarak "Sen sakla yaradanım. Neler olmuş, neler oluyormuş da benim hiçbir şeyden haberim yokmuş."
"Olan olmuş. Fakat bundan sonra olacakların her ne türlü zahmetleri, şiddetleri gerektirirse gerektirsin önünü almalıyız. Kız asla sokağa çıkmayacak.
postaya mektup göndermeyecek. Telefonla konuşmayacak. Yaşıtlarından her ne kadar senli benli ve ahlakın güzelliği şüpheden uzak olursa olsun, hiçbir kadınla senin önünde de olsa görüştürülmeyecek. Anladın mı? İşte bu emirlerimin harfi harfine yerine getirilmesine, uygulanmasına eşim Tahira Hanım görevlidir. Nasıl bu tembihlerimi noktası noktasına yapmaya kendinde yeter güç buluyor musun? Hanım iki yanına sallana sallana başaramayacağının üzgünlükleri içinde, "Hayır paşam, hayır. Bu görevi böyle antlarla ben değil, en işinin eri bir polis bile yapamaz. Bugüne değin son derece serbest alışmış bir kızı bu sıkılganlığa koyunca isyan eder. Beni dinlemez. O afacanı böyle baskı altına alabilmek için bir takım yollara, araçlara başvurmak gerekir sanırım."
"Aferin hanım. 40 yılda doğru bir söz söyledin. Sen onu tutabilirim demiş olsaydın bile ben inanmayacaktım."
Tahir Hanım yanaklarının üzerine sıralanan gözyaşlarıyla, "Fakat paşacığım, pek şiddetli davranılmadan da onu yola getiremez miyiz? Çocukluğuna, cahilliğine acıyınız. Böyle kızları uslandırmak için tedavi yurtları açılmadı ki. Keyifsiz değil ki hastaneye gönderelim. Deli değil ki tımarhaneye yollayalım. Ah, ne yapacağız, nasıl başa çıkacağız? Nereye kapayacağız Allah'ım? Durup dururken başımıza gelen felaketlere bakınız."
"Dinsizin hakkından imansız gelir. Ne yapılacağını ben biliyorum. Hadi sen git işine."
"Ah efendiciğim, iki gözüm paşacığım. Lemiye sinirlidir, içlidir, pek sıkıntılıdır. Her şeyle darı dünyada bir yavrumuz var olduğunu da düşününüz. Öfkeyle, sertlikle önüne geçilemez. Onarılmaz bir yanlışlıkla bulunursak sonra kıyamete kadar yanarız. Ah deriz."
"Hanım, dedelerimizden kalma bir atasözümüz vardır. Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin."
7. ayrımın sonu, sayfa 75.